Artnet Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay.
Ben Celil Sadık.
Celil, bir hikayemle başlıyorum yine.
Haydi bakalım.
Üniversitedeyim. Yeni girmişim. 18-19 yaşlarındayım ve Zeki Demirkubuz gelmiş söyleşiye. Ben de gittim. Bu arada hiç filmini de izlememişim. Yani sinemaya karşı çok ilgim var ama Türk bu bağımsız filmlerini çok fazla izlememişim. Her neyse, adam konuşuyor. İki lafı bir araya getirmekte zorlanıyor bu arada. Kendisi her ne kadar çok iyi bir yönetmen olsa da hitabet yeteneği çok da iyi değildir. Her neyse, konuşuyorlar. Sonra soru cevap kısmı geldi. Çocuklardan bir tanesi parmak kaldırdı, izin istedi. Ve şöyle bir şey söyledi. Masumiyet filminin sonunda Samuel Beckett'ın bir sözünü kullanmışsınız. Hep denedin, hep yenildin. Olsun. Yine dene, yine yenil, daha iyi yenil. Şimdi ben bu sözü duydum. Şeyden çok bağımsız. Zeki Demirkubuz'tan, çocuktan, Masumiyet filminden çok daha bağımsız. Lafı inanılmaz beğendim, tamam mı? Ve dedim ki tamam ya, bundan sonra benim hayat mottom bu. Hep deneyeceğim, hep yenileceğim. Yenilsem bile vazgeçmeyeceğim, daha iyi yenilmek için mücadele edeceğim. Ve 20'li yaşlarım hep böyle geçti. Ama 30'uma geldiğimde dedim ki ulan ben sadece yeniliyorum anasını satayım. Hiç böyle güzel bir şey değilmiş. Ve o yenilme meselesi veya işte bu mücadele etmekten bıktığımı şey yaptım. Şu an birisi bana o sözü söylese ağzına kürekle vurasım geliyor. Neden bu hikayeyi anlattım?
Evet.
Power App podcast yarışmasında finalist olmuştuk ve maalesef kaybettik Celil'ciğim.
Kemal kaybedince ben de kaybedilmiş sayıldım yani.
Ama Yiğit Özşener bir podcast yapıyormuş bizim dalda, ona kaybettik.
En azından Taşaklı bir abiye kaybettik.
Evet diye. Yani o açıdan çok üzülmüyoruz. Yani... Olsun yine. Bu arada işin şakası gerçekten de en azından...
Tebrik ederiz.
Hem tebrik ederiz hem de bizi layık gördükleri için. Hani
evet,
son altıya bıraktıkları için de çok teşekkür ederiz.
İyi, yenildik mi?
Yenildik ama ben artık yenilmek istemiyorum Celil. Biraz da seneye de kazanalım be.
Brad Pitt'in bir filmi vardı, Kazanma Sanatı diye.
Kazanma Sanatı hiç duymamıştım. İngilizcesini hatırlıyor musun?
Art of Winning diye.
Hiç bilmediğim bir film. Muhtemelen dandik filmleri. Para kazanmak için çektiği filmlerden bir tanesi.
Brad Pitt'in de para kazanmak...
Hayır ya, Moneyball'dan bahsediyorsun.
Evet evet.
Abi o çok sevdiğim bir film.
Aynen, para kazanmak için falan.
Para kazanmak için değil. Bir hikayesi şu. Bir beyzbol takımının sahibi. New York Yankees'in mi? Caps'in evet. mi? Yani bir tane ünlü bir New York takımının sahibi. Ve bunlar böyle başarısız. Bütçeleri de çok yüksek değil. Adam ilk defa şunu, istatistik bilimini sporda kullanmaya başlıyor. Sanırım yine çok iyi bir üniversiteden mezun bir ekonomisti alıyor şeye. Ve bundan sonraki transferlerin hepsini ona göre tasarlıyor. Ve çok düşük bütçeleri olmasına rağmen şampiyon oluyorlar. Onun hikayesini anlatıyor. Yaşanmış bir hikaye bu arada. Hani günümüzdeki bu sporun bir futbolcu ne kadar koştuğu, işte bir basketbolda işte ne kadar...
İstatistiği getiren adam aslında.
Evet.
Beyzbolda.
Yani adam getirmiyor, yönetici olarak onu kabulleniyor diyelim.
Hmm.
Çok çok başarılı bir film. Bence Brad Pitt de iyi oynuyor. Ama çok kötü çevirmişler gerçekten de. Yani. Gömdüm başta ama.
Ya aklıma şey geldi. Ben mesela spor temalı böyle biyografi filmlerine bayılıyorum. Hani şey vardı, böyle takım olur ya da tek olur. Nelson Mandela'nın filmin adını hatırlamıyorum.
Matt Damon oynuyor.
Hah evet, Invictus. Çok iyi film değil mi? Ya ben hani çok iyi film değil mi derken çok hoşuma gidiyor o tarz filmler.
Hı hı.
İşte bir takım ruhu bilmem ne falan, hani seviyorum öyle şeyleri. Ya da tek başına da olur. Mesela Russell Crowe'un Cinderella Man var ya.
Hı hı.
Kendisi de yanlış hatırlamıyorsam böyle işte Türkiye'ye gelmiş diye bir film falan çekmişti. O zaman bir röportajında en sevdiği film olarak söylüyor Cinderella Man'i.
Gerçekten.
Evet. Ya Gladiator falan saymadı biliyor musun? İlk 3 filmini saydı. Cinderella Man'i bir de başta saydı. İkinciye akıl oyunlarını söyledi. Üçüncüye başka bir şey söyledi. Gladiatör'ü söylemedi herif.
Ama Gladiatör'le ilgili şöyle bir anekdot var zaten. Senaryodan nefret ediyor. Hiç beğenmiyor replikleri. Hani bu arkasını dönüp sonra Komodus'u maskesini çıkardığı bir sahne vardır ya.
Hı-hı.
İşte kendi ismini söyledi. Hı-hı. O sahnedeki replikleri çok kötü buluyor ve orada işte çok iyi bir oyunculuk sergiledikten sonra senariste gidiyor. İşte senin bu boktan repliklerini bile böyle iyi oynayaraktan çok iyiymiş gibi gösterebilirim deyip senariste kızıyor. Evet.
Senariste bir tane de yumruk atıyor.
Yapmış olabilir gerçekten de Russell Crowe.
Başka ne vardı mesela öyle
düşünüyorum. Ya bu arada şöyle söyleyeyim. Neredeyse bütün spor filmleri senin söylediğin mantıkla ilerliyor. Rocky her şeyden önce.
Ha,
Rocky
tabii
filmi
evet.
öyledir.
Ama beni gerçek mesela Cinderella Man gerçek. Jimmy James Braddock işte İrlandalı boksör falan ya da Will Smith'in oynadığı Muhammed Ali. Hani seviyorum o tarz filmler izlemeyi.
Genelde de hep boks filmlerinden bahsettim.
Onun dışında Kartal Eddie var. 2015 yapımı bir film. Hugh Jackman oynuyor. O da güzel film. Tavsiye ederim.
Victory
Onun
diye bir film vardı mesela. Zafere Kaçış. Sylvester Stallone oynar. Pele, Ardiles gibi ünlü oyuncudan oynar.
izlemedim.
Eski film. Senin yaşın tutmuyor olabilir.
Ay tamam.
Şaka maka 79 yapımı. Benim de yaşım tutmuyor da. Bir ara çıkar da televizyonda.
Belki denk gelmiş, izlemişimdir. Aklına geliyor
Belki
mu ya
de.
öyle başka spor
Spor,
konulu?
ya benim aklıma Hoop Dreams diye bir belgesel geliyor. Bu arada kurgu dalında Oscar adayı oldu veya aldı. Şöyle ki iki tane çocuğu ortaokulda iyi basketbol oynayan çocuğu alıyor bir adam. Bunların hayatını çekiyor. Üniversiteye gidene kadar. Acaba bunlar NBA'ye giderken nasıl bir hayat yaşayacaklar? Ama sadece bir basketbol hayatlarını değil, aile hayatlarını da bir şekilde değişiyor. Ve bunlar ikisinin ortak özelliği ekonomik durumları da çok iyi olmayan ailelerden geliyor. Müthiş bir belgesel. Evet, Amerikan basketbol sistemini anlatmakla birlikte bir hayat hikayesi diyebiliriz. Yani hayatla ilgili birçok ders çıkartabileceğiniz, nasıl bir insanın dibe vurabileceğini, potansiyelini nasıl kullanamayacağını veya o zafere ulaşmanın ne kadar zor olduğunu gösteren müthiş. Hani geyiği vardır ya Celil. Ya işte babam bana izin verseydi futbolcu olurdum. Birkaç kere bunun geyiğini de yaptık. O kadar da kolay olmuyor. Yani çünkü motivasyon çok önemli. Ailenin sana destek olması, şans faktörü, sakatlık, doğru insanlarla buluşmak. Ya sanat tarihi sinemada da öyle değil mi zaten? Benim mesela başka bir şey aklıma geldi. Sinemada şu an Türkiye'deki yönetmenlere bak. Hepsi gerçekten ekonomik olarak iyi ailelerden geliyorlar. Ve sadece değil, hani bu parayla ilgili değil, belli bir entelektüel çevrede büyüyüp aslında bu işi yapıyorlar. Çok nadirdir aksi durum. Sanat tarihinde de öyle değil mi? Yani çok fakir olup da çok ne bileyim daha sonrasında kendini gösterme şansı bulmuş sanatçı çok fazla var mı? Veya diğer bildiğimiz sanatçılarda durum nasıl?
Ya şöyle genellikle hepsi ailesinden elbette bir destek alıyor. Hani Van Gogh'un biliyoruz işte hayatı boyunca tek resim sattığı vesaire işte. Ama hani sonuçta Theo var, kardeşi para gönderiyor, ailesi belli bir yaşa kadar iyi bakıyor. Fakirlikten gerçekten sokaklardan gelip başarılı olup para kazanan Caravaggio var. Nereden geldiğini bile bilmiyoruz yani. Hani tamam Caravaggio köyünden geliyor ama İşte Roma'ya geldiği zaman çok günde 3 kopya resim falan yapıyor ki hani resim yapayım satayım 3 kuruş para kazanayım diye. Hatta o dönem bedenini satıyor falan yani. Hani çok zor bir durumdayken sonra çok başarılı oluyor.
Mesela sinemada yine aklıma geldi. David Fincher, komşusu George Lucas. Babası yine önemli bir aileden önemli bir aileye mensup. Yine o da sanırım ya yazardı ya da sinemadan geliyordu. İşte baktığımızda o gerçekten önemli sanatçıların çoğu özel sinema yani ben sinema ile ilgili kısmı biliyorum. Spielberg olsun. Yani hani hep
James Cameron
geyik.
için ne diyeceksin?
Ya James Cameron'la ilgili şöyle bir çocukluğunu bilmiyorum. Hani nasıl bir aileden geldiğini ama bir ara tır şoförlüğü yaptığı ile
Evet.
ilgili bir hikaye okumuştum. Ama o hani mecbur kaldığı için.
Tırını satıp ilk filmini çekti falan filan hikayeleri vardı.
Biliyor musun bir tır ne kadar falan deyip gireceğiz. Ya tabii ki vardır bu arada. İstisnalar da vardır. Türkiye'de de Ahmet Uluçay vardı. Yani bir köyden çıkıp bir şekilde deli aklıyla filmler çekmeye çalışan bir adamdı. Ve bununla ilgili de birçok kendinden vermek zorunda da kalmıştır. Hem maddi hem manevi. Ama mesela onun dışında da benim çok aklıma gelmiyor açıkçası Ahmet Uluçay dışında. Gerçekten zor. Çünkü çok paraya ihtiyaç var. Sanat tarihinde de baktığımızda network çok önemli. Yani seni birileriyle tanıştırması lazım. Ve her şeyden önce yapabileceğinle ilgili bir vizyon yüklenmen lazım.
Öyle.
Şimdi hep vardır ya Galatasaray Lisesi'nde mutlaka müthiş bir eğitim veriliyordur. Evet. İşte onlarca yazar, sinemacı, işte şirket sahibi çıkartmışlardır. Ama Yani onun bir network'ünü kullanma durumu kesinlikle var. Yani
Tabii
bir
ki.
kere düşünsene, diyorsun ki ya işte çok önemli bir yazar senin lisenden, o senin oturduğun sıralarda oturmuş. O zaman diyorsun ki ben de olabilirim. Ama gidip de işte Niğde Anadolu Sesi'nde okurken, bilmiyorum neden Niğde dedim. Niğde Anadolu
Niğdelileri
Sesi'nde
karşına aldın şu an.
Niğde Lisesi'nde okurken işte o sıralardan kaç tane yazar çıkmıştır ki? Sen yazabiliyor olsan da
Ama şey
5-0
de bir
falan geride
motivasyon. Ulan
başlıyorsun.
bu Niğde Anadolu'dan kimse çıkmamış, ben çıkacağım falan diye.
E tabii ki olabilir ama şöyle vardır ya işte başarı hikayelerini okuruz. Bir adam sıfırdan yükselmiştir. Ama şunu okumayız. Milyonlarca o noktaya ulaşamayan başarısız olmuş adamın hikayesini veya kadının hikayesini bilmeyiz ya. Sanki şeymiş gibi. Aa, tamam çalış ve olacakmış gibi. Böyle maalesef
Aklıma
ki anlamı.
ahlat ağacındaki tip geldi.
Evet mesela o da o açıdan güzel. O da çıkamaz. O da taşrayı
Çıkamıyor.
anlatır.
Yani Taşlı'nın yazarı olarak işte şey kitabını bastırıyor da götürüyor. Kontrol ediyor kimse almış mı diye. Kimse almamış da.
Yani orada da öyle bir durum var. Sonuçta İstanbul'da oluyor olmak birçok çevreye, çevredeki insanla tanışma fırsatını yakalıyorsun ister istemez. Birçok insan o yüzden geliyor.
Ya
Bir...
mesela hepimiz diyor mu biz de şu anda aslında hani insan kazanalım diyoruz ya sürekli. Yani sonuçta ben mesela ilk seminer vermeye başladığımda 3 kişi geliyordu, 5 kişi geliyordu. O network dediğin şey öyle oluşuyor. O başka bir arkadaşını getirdi, o birini getirdi. Derken işte o gelen kişinin işiyle ilgili bir durum vardı. Atıyorum beni düşündü falan gibi. Sürekli böyle böyle ilerledi ve ben de farklı farklı insanlar ve çevrelerle tanışmaya başladım. O network işini hani sonradan da bulabilirsin. Yani biraz şans da var. Benim hani ona başlamaya karar vermem falan bir şans planlamadan öyle oldu. Hani bu şey değil. Herkesin illaki tabii ki de çok başarılı böyle ailesi mailesi şey olmuyor ama en azından mesela şeye dikkat ediyorum. Sanatçıların çoğu Ankara İstanbul çıkışlı. Belli bir o büyük şehir yaşantısının içindeler ve çok fazla şeyle yüz göz oluyorlar. Çok farklı insanlar var şehirlerinde. O yüzden
Abi
hani
Sakarya'da bir tanesi, bak Sakarya küçük bir yer değil. Benim gençliğimde, ortaokul zamanlarımda bir sinema salonu vardı. Bir sinema değil, bir sinema salonu vardı. Şu an biraz daha gelişti, o ayrı bir konu ama
şu an iki
düşünsene.
sinema salonu
Yani
var
diğer
falan.
kültür aktivitelerin olmama durumundan bahsetmiyorum bile. Şimdi nasıl bir yere varacaksın?
Ya mesela şu da var. Ankara'da da İstanbul'da şey diyelim hani böyle şeylere algın kapalı. Yani hayatı lay lay lom yaşayan böyle aklın beş karış havada bir tipsin. Ve atıyorum senin Ankara'da eğer hani veya da İstanbul'da orta sınıf dediğimiz kesimin lisesine gittiğin zaman, ilkokuluna gittiğin zaman ister istemez çok fazla insanla etkileşime giriyorsun ve çok fazla insan ya beni mesela hayatımda en çok başka insanlar etkiliyor. Şey olarak böyle ben sonuçta düz lisede okudum. Ama mesela benim liseden de çıkan yani şu anda hani Türkiye çapında da tanınan çok çok ünlü isimler de var. Hani düz lise bu sonuçta. Yani insanların muhatap olduğun insanların bilgi birikimiyle çok etkileşime giriyorsun. Çünkü onların aileleri, onların çevreleri Ankara, İstanbul gibi yerlerde bu tip networkler daha çok oluşuyor. Ama dediğin gibi küçük bir yerde lise ya da işte şeye gittiğin zaman orada bir adaletsizlik var. Çünkü ona göre çevreler, ona göre aileler var. Burada şey ayırmıyorum ama hani ister istemez seni etkileyen insan da farklı oluyor. Ben mesela Denizli'de okurken herkesin şeyi vardı. İşte Denizli arkadaşlarım vardı. Çok basit. Adam üniversiteyi niye okuyorsun? Hadi bir diplomam olsun diye. Bölümle adını bile duymazsın. Yani mesela hani okuyan varsa kusura bakmasın da atıyorum zeytin mühendisliği tamam mı? Hani ne kadar iyidir şeydir bunu sorgulamıyorum. Ya da zeytin mühendisi olmanın avantajını dezavantajını bilmiyorum. Sadece hani mesela diyor ki ya diyor kanka geldik işte falan diyor. Ne yapacaksın diyorum. Bakkal açacağım diyor. Adamın en büyük hayali bakkal açmaktı mesela anladın mı? Ama mesela benim çoğu arkadaşımın hayali etrafımda gördüğüm daha yükseklerdeydi. Hedefleri daha yükseklerdeydi. O biraz şey var çünkü yaşayayım ve bitireyim. Belli bir işte evleneyim. Düzenim olsun. Tek düze bir şey. Herkes onu istiyor.
Şöyle bir laf vardır ya, bir odadaki en zeki kişi sensen, yanlış odadasın diye. Gerçekten çok doğru. Yani Yani o odadaki veya o bulunduğun bölgedeki rekabet bile aslında seni geliştiren bir durum.
Evet.
Sen nerede olduğunu bile çok bilmiyorsun. Hangi seviyede olduğunu bile bilmiyorsun. Bir şeyler yazıyorsun veya bir sanatla ilgili bir şey yapıyorsun ama karşılaştırabileceğin bir şey yok veya bir fikir alabileceğin bir insan yok. Sana yol gösterecek insanlar yok. Gerçekten o açıdan bu çok büyük bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Los Angeles'ta birçok mesela Amerika'da da birçok oyuncu, birçok sinemacı mesela hep oraya gider. Sefalet yaşarlar. O kafelerde çalışanların birçoğu aslında çok yetenekli insanlardır. Ama orada hayatta kalabilmek için orada oluyor olmak yetiyordur yani onlara. Veya en azından başka yerde bir şanslarını deneyebilecekleriyle ilgili bir düşünce yoktur. O yüzden giderler Los Angeles'a, paspas yaparlar, kafede çalışırlar. yine de o şeyi yapabilmek için, o şanslarını
Brando
deneyebilmek için.
için belgeselini izlemiştim, Marlon Aynı durum vardı galiba onda, değil mi?
Bilmiyorum da La La Land filminde vardır mesela. Oradaki kız da o garson olarak çalışır bir kafede. Orada arada işte auditionlara gider, seçmelere gider. Maalesef böyle bir durum var. Bu da işte şeyle alakalı sanırım. İşte Picasso bile Barcelona'dan, ki küçük bir yer değil, Paris'e gitmiş. Yani o bölgenin, o bölgede işte o geçmişleri konuşmuştuk ya.
Sanat başkenti Paris olduğu için oraya gideyim, network oluşturayım derdi var
Demek ki
Picasso'da.
orada bir güç var. Belki orada bir para var. Belki orada bir
Tabii.
organizasyon var. Kendini gösterebilmek için tek şansın oralara gitmek.
Mesela Theo Van Gogh'u çağırır Anver'deyken Van Gogh. Mektup yazar. Buraya gel seni tanıştırayım insanlarla. Bir sürü ressam var sergilere katıl diye. Van Gogh ne zaman Paris'e gelip izlenimciliği görür? Tamamen resim dili değişir. Yani köylü karakter çalışmaları diye çok karanlık resimler yaparken bir anda paleti rengarenk olur. Yani insanı çok ciddi etkiliyor. Tanıştığımız insanlar, Salvador Dali mesela, çok melankolik bir tipken, Luis Buñuel ve Federico Garcia Lorca diye iki arkadaş olur. Zaten Luis Buñuel hani pek çok dinleyicimiz biliyordur zaten. Hani
Çok önemli bir
Federico
sinemacı.
sinemacı,
Yönetmen.
Federico Garcia Lorca da bir şair, yazar. İkisi çok etkiliyor. Dali'nin şeyi vardır mesela. Dali, Federico Garcia Lorca ile, Lorca ve Buñuel'le takılmaya başladığında onların berberine gider, onların takım elbiselerini diktirdiği yerlere gider. Normalde hiç alışkanlığı olmamasına rağmen onlarla gece hayatında takılmaya başlar. Onlar gibi konuşmaya başlar. Onların mimiklerini almaya başlar. Bu şeydir. Bu kötü bir şey değil bu arada. Yani farklı vizyona sahip insanlardan, karakteri baskın insanlardan insanlar etkilenebilir ve onlardan olumlu ölçüde hani dinlemesini bilirsen en aptaldan bile bir şeyler öğrenebilirsin felsefesiyle bir şeyler kapabilirsin yani.
Evet Celil, gerçekten de önemli. Yani bir piyasa network diyoruz. Belki bu biraz daha şaşalı bir isim oluyor ama piyasa önemli. İstediğin kadar iyi resim yap, istediğin kadar iyi film çek, istediğin kadar iyi oyuncu ol, piyasaya girmek zorundasın. Para babaları var. Yani bu işler şey biliyorum, özellikle bizleri takip eden çok fazla resim yapan arkadaşlar var. Sanat fakültelerinde okuyan insanlar var. İşte sinema ile ilgili çalışmalar yapan insanlar var. Kesinlikle bu network kısmını atlamamalarını tavsiye ederim.
Evet.
Mesela ben şimdi sen belki şey kısmını konuşursun, sanat tarihi veya işte bu resim sanatı ile alakalı kısmı konuşursun ama mesela Türkiye'de festivaller düzenleniyor ve bu festivallerin workshopları var ve oraya gerçekten çok önemli insanlar gidiyor. Oraya gidip bırakın onlarla tanışmayı, onları bir şeyin içerisinde izliyor olmak bile, bir sahnede izliyor olmak bile gerçekten size çok fazla şey katacaktır. Orada başka insanlarla tanışmak. Mesela şöyle bir şey vardır. Yani biraz önce dediğim gibi hep başarı hikayelerini biliyoruz. Ben ne zamanki bir film festivaline katıldığımda hep başarısız insanlarla tanışıyorum. Daha doğrusu henüz başarılı olamamış insanlarla tanışıyorum. Ve o insanlar bilgilerini paylaşmakla ilgili, yaptıkları hatalarla paylaşmakla ilgili çok daha dürüstler, çok daha açıklar. Çünkü bir belli bir noktaya geldikten sonra bunları paylaşmakta daha zorlanıyor insanlar. O yüzden oralarda daha çok şey öğrenebilirler. Muhtemelen aynısı bir sanat galerisinin içinde geçerlidir. Veya bilmiyorum sanat tarihiyle ilgili veya işte bu sanatsal aktivitelerle ilgili nasıl bir workshoplar yap, nasıl festivaller var o kısımları bilmiyorum, etkinlikler var. Ama mutlaka yani onlara katılmaları gerekiyor. Ben sanatımı yaparım, başka da bir şey karışmam derseniz söylemeyeyim gerisini.
Ya mesela şey aklıma geldi. Bu sınıf hani çevreden de bahsettik ya, hani bir yere gidiyorsun, aldığın eğitim sırasında orada biri seni etkiliyor, birbirinin düşüncesi etkiliyor. Eskiden bir örnek vereyim. Leonardo'da mesela, ya da Leonardo'nun döneminde yaşayan çoğu Floransalı sanatçı. Herkes Floransa'ya gidiyor, herkes Roma'ya gidiyor. Roma, Floransa bir başkent olmuş. Ve mesela Leonardo'nun yetiştiği atölyede sınıf arkadaşları Filippo Lippi ile Sandro Botticelli. Bunların birbirlerini etkilememe imkanları var mı abi? Bunların birbirleriyle rekabet etmeme durumları var mı? Yani Leonardo 20 yaş büyük olmasına rağmen Michelangelo ile bile ciddi bir rekabete girmiş yani Floransa'da. Hatta anlatmayı çok sevdiğim bir hikaye var. Çok kısa yani şey. Raffaello Urbino'dan kalkar Floransa'ya gelir. Çok morali bozulur. Ve resim sanatını falan bırakmayı düşünür. Çünkü
Neden
niye?
morali
Leonardo
bozulur?
ile Michelangelo'nun eserlerini görür. Özgüveni sarsılır. Yani der ki bu başka bir seviye. Sonra Roma'ya gidip gelişir. Bunu dediğinde çok daha genç. Aslında kendine haksızlık yapıyor. Kendimizi de çok eziyoruz. Yani potansiyelimizi eziyoruz. Özellikle bizim millette bu daha çok var. Hani çevreden, toplum baskısından, kültür baskısından sen yapamazsın. Sen kimsin? Ya da işte bir şey yapıyorsun, o pek bir işe yaramaz, kendine sigortalı bir iş bul. Yani aslında bunlar hep bizim toplumda daha hayal kurmayı kısıtlayan şeyler.
Evet, yani her şey sonuçta paraya bakıyor. Şimdi dolar muhabbetine girmek istemiyorum ama yani son günlerdeki bu ekonomik durum hepimizin malumu. Böyle olunca da hayata bakışın hani neden Paris? Sadece entelektüel birikimden dolayı değil. Para da orada dönüyor.
Evet.
Ve birçok insan neden network'e ihtiyacınız var? Çünkü bu çok parası olan insanlar aslında düşündüğünüzden çok daha az biliyorlar bu sanatla ilgili şeyi. Onlar da aslında çoğu zaman bir sanatsal eseri satın alırken ne yapıyorlar? O prestiji için. Yoksa hangi tablo 50 milyon dolar, 60 milyon dolar eder ki? O değeri veren aslında yine insan.
Evet öyle. Ya Picasso'nun
Hani
ya da işte Da Vinci'nin tablolarını bu kadar, ya o isim var diye alıyorsun zaten. O isme dair bir şeye sahip olma arzusu.
yoksa hani oradaki insanlar da ya hiç, çok subjektif bir şey. Gerçekten çok öznel bir şey. Neyin iyi, neyin kötü olduğu, neyin değerli, neyin değersiz olduğu kısım. Bazı insanlar için de şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirler. Mona Lisa tablosu hiçbir şey ifade etmeyebilir bir insana. Gerçekten de bir tablo var ve üzerinde de resim şey boya parçaları var aslında özünde. O yüzden de ona nasıl baktığınla alakalı ve biraz da politikacı, biraz da reklamcı olmanız lazım. Eğer bu işte uğraşıyorsanız. Maalesef öyle.
Evet. Her işte öyle ya. Kendini pazarlamak her işte çok önemli.
Şimdi şöyle bir hikaye var. Tolga Karaçeli herkes bilir. Yani bu çok anlatılan bir hikaye olduğu için ben de paylaşmak istiyorum. Kendisi iyi kötü iyidir, kötüdür ki ben filmlerini çok severim bu arada. Çok iyi konuşur. Çok iyi kendini pazarlar. Ve bu şey filminde son film Kelebekler'de Antalya'ya gidiyor ve bir pitching yapması lazım. Yani filmini sunması lazım. Belirli bir grup insana sunuyor, jüriye sunuyor ve jüri beğenirse para alıyorsun. Ve bir sürü filmle yarışıyor. Türkiye'nin de önemli yönetmenleri var orada. Önemli film projeleri var. Ve adam o kadar güzel bir şekilde kendini ifade ediyor ki. Ve sonrasında bu arada insanlar bir sürü slaytlar hazırlamışlar, sunumlar hazırlamışlar. Adam arkaya sadece bir tane görsel koyuyor. Başlıyor 5 dakika boyunca anlatmaya. Kendini satabildiği için. Çünkü düşünsenize çok büyük para yatıracak insanlar. Dolayısıyla onları inandırmanız lazım. İnandırabilmeniz için öncelikle kendinizi ifade edebiliyor olmanız lazım. Ve inandırabileceğiniz insanlarla aynı ortama giriyor olmanız lazım. Pitching'den bahsettik. Ben bir eğitimine de katılmıştım. Böyle bir iki seanslık bir yapımcıdan almıştık. Şimdi ismini çok vermek istemiyorum ama güzel bir eğitimdi. Orada mesela pitching'in de farklı versiyonları var. Mesela şey bilir misin asansör pitching'ini, yani asansör sunumunun ne olduğunu?
Yok.
Diyelim ki bir partidesin, herkes eğleniyor. Sen de bir film yapmak istiyorsun veya bir sanatçısın ve bir yapımcıyla veya kreatörle tanışmak istiyorsun. Ama partidesin. Sonuçta insanlar da kafasını boşaltmak için orada varlar, eğlenmek için varlar. Ama biriyle tanışıyorsun. Çoğu insanın yaptığı hata şu. O sayfalarca, dakikalarca, saatlerce projesini anlatmak istiyorlar. Ama o adam onu saatlerce dinlemek istemiyorum. Özellikle o anda. Bir dakikada sunum yapmak aslında bu bir veya bir buçuk dakikada anlatmak istediğin fikri karşıya geçirmek. Buna asansör sunumu deniliyor. Yani sen o adamı partide veya kadını yakaladın ya, bir buçuk dakika vereceksin kendine ve projeni o süre içerisinde anlatabiliyor olman lazım. Hı hı. Hiçbir proje bu arada bir buçuk dakika indirilemeyecek kadar kompleks de değildir. İstediğiniz kadar siz bunu öyle olduğunu iddia edin. O yüzden de siz bu yola girdiğiniz zaman bir projeniz varsa mesela bir buçuk dakikalık versiyonunu kendiniz oluşturmanız lazım. Ben bu projeyi bir buçuk dakikada nasıl anlatırım? 5 dakikada nasıl anlatırım? 10 dakikada nasıl anlatırım? Bunları hep kafanızda kurgulayıp aslında yola çıkmanız lazım. Çünkü hayatta o kadar uzun ömürler yaşıyoruz ve o hayatta aslında doğru insanla 3 veya 5 kere karşılaşacaksın. Ve o 3 kere 5 kere karşılaştığında sen de hazır olmak zorundasın. Gerçekten evet. Nerede kiminle karşılaşacağın belli olmaz ve o 1 dakikada anlatabilecek misin onu? Kritik nokta bu. Bu arada gözün yana kayıyor. Fark ettim. Maça mı bakıyorsun?
Ben bu yok.
Neye bakıyorsun? Duvara mı bakıyorsun?
Ya maça boş bakıyorum öyle. Vallahi skor kaç kaç falan 1-0'muş falan.
Bir şey söyleyeyim. Yani. Bakıyormuşsun işte maça. Niye yalan söyledin?
Ya gözücüyle şöyle bakıyorum seninle.
O zaman biraz futboldan bahsedelim. Hiç bahsetmedik. Sever misin
futbol? Futbolla ilgili severim ya. Futbolla ilgili bak spor filmi demişken Gol diye bir film var.
Maalesef biliyorum, rezalettir ya.
İğrenç bir film, evet. Newcastle'a geliyor. Santiago Muniz falan. Bak isimlerini hala hatırlıyorum. Yani futbolla ilgili film yoktur mesela düzgün.
Evet, onu ben de şaşırırım. Yani işlenebilecek bir sürü konu var aslında. İngiltere'den böyle 1-2 tane film var sevdiğim.
Looking mesela şey vardır. Yeşil Sokak Holiganları vardır.
Yani evet, fena değildir o.
O güzeldir mesela, severim onu. Frodo. Evet. Frodo'nun topun peşinde olduğu bir film.
O biraz daha seyirciyi anlatır ama.
Evet, taraf holiganlığı anlatıyor. Evet, holiganlık zihniyeti.
Doğru, taraftarı anlatıyor. Sen Galatasaray
hangi takımlısın?
Yani bilmiyormuş gibi yapmayalım da. Celil Galatasaraylı, ben Beşiktaşlıyım.
Evet.
O yüzden birbirimizi pek sevmeyiz.
İyi ki Fenerli yok aramızda.
Doğru ya. Yani bence de Fenerli olması daha kötü. Galatasaray'la nedense o kadar uyuz değilim.
Ben de Beşiktaş'a değilim. Yani
neden değiliz acaba?
Bilmiyorum ya.
Fenerlilerin kendisi uyuz sanki. Böyle bir Fenerli olunca uyuz olasın geliyor böyle. Neden öyle oluyor acaba? Bunun bir
Benim şey vardı mesela. Bazen şey yaparım mesela. Ortamda yeni bir ortama girdim. Konuşuyoruz. Hani şey yaparlar ya. İşte ya pardon, Kova burcu musunuz falan, ya da işte hani muhabbet açılır, tamam mı? Böyle konuşursun, kalabalık masadasındır. Birisi sana der ki ya Ankaralı mısınız falan hani. Ben mesela şey yaparım abi. Konuşurken mesela bir tip dikkatimi çeker. Ya kardeşim Fenerli misin falan derim böyle. Aa evet, sen de mi? Yok ben Galatasaraylı'yım. Adamı gözünden anlarım falan diye böyle. Evet,
Fenerlilere özgü bir... Mesela ben
Abi ama onlar üzülmesin de kim üzülsün Allah aşkına ya. Neler geldi başlarına.
Abi tamam, bu kadar başınıza bela geldi. Uyuz olmak zorunda değilsiniz ya. Mesela hiç tartışamam ben Fenerlilerle. Neden öyle oluyor? Gerçekten araştırılması lazım.
Ben tartışmam ya futbol. Benim en çok futbol tartışma arkadaşım Göksel'in. O da Beşiktaşlı. O ama yani babası Fenerli onun. Oradan gelme bir...
Baba uyuz mu yetiştirmiş onu?
Ya hayır, böyle inanılmaz yani. Şey mesela maç falan izlerken çok sinirlenir. Ya ben de bu arada sinirlenirim de. Bende şey yok. Nasıl diyeyim? Çok böyle fanatizm yok. Mesela Fenerli biriyle şey olunca, hani mesela çoğu Galatasaraylı bu şike muhabbetiyle falan dalga geçer. Ben çok üzücü bulurum. Hani bu çünkü başka olaylar var işin içinde, bilmem ne falan filan. Çok da girmek istemiyorum o konulara ama hani nasıl diyeyim, iki köklü kulüp mesela, işte bugün kadına şiddete hayır için Fenerbahçe Galatasaray kadın futbol takımları ilk kez karşılaştı ve ilk yarı Fenerbahçe'nin 6-0 üstünlüğüyle bitti, tamam mı? Ve hani bu komik yani, hani ama burada başka bir şey varken görüyorum hani çok salak espriler yapılıyor. Ya bizim millet çok çamura buluyor her şeyi, tamam
ya
mı?
Ya bir şey söyleyeceğim Celil. Böyle bir günde Böyle bir etkinlik yapıyorsun ve kadınlar üzerinden yapıyorsun. Bence altı da atmazsın. Altı da atmazsın yani.
Fenerler böyle insanlar oğlum işte.
Yani insaf yani.
Ya kadınların kafasını kesip Mesut Özil'in kafasının üstüne yapıştırmışlar. Bilmem ne falan neler. Yani nasıl şakalar. Ya bak espri takımların mesela kulüplerin birbirine sataşmaları falan çok iyidir. Şampiyonlar Ligi'ne Beşiktaş çıkar işte. Bayern Münih'le böyle tweetleşirler bir şeyler. Bunlar benim çok hoşuma giden şeyler. İşte Galatasaray'da da olur bilmem ne. Ben mesela şeyi de anlamıyorum abi. Hani işte Beşiktaş Bayern Münih'le maç yapıyor. Herifler Bayern Münih atkısıyla falan takılıyorlar. İşte sen diyorsun ki neden bunu yapıyorsun? İşte onlar da bunu yapmıştı. Aslında bu sürekli kan davası gibi birbirini şey yaptığı için abi ülke puanı yerde. Takım gönderemiyoruz Avrupa'ya. Gönderemeyeceğiz de bundan sonra. Yani ben çocukluğumdan beri hepsinin maçlarını, özellikle Avrupa'daki maçlarını sanki o takımın taraftarı gibi izlerim. Benim yani David'in Chelsea'ye attığı golde sesim kısılmışlığı var. Yani hani böyle şeydir, çok ben böyle şey bakamam ya. Hani böyle hakem tartışmaları bilmem ne, futbolu izliyorum ama Premier Lig, hani Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi işte var bu akşam, ona bakıyorum şu göz ucuyla. Kemal de hemen ne bakıyorsun falan dedi. Manchester City yeniliyor orada, Red Bull Salzburg'a.
Havaya mı konuşuyoruz, sana konuşuyoruz. Bu arada biz Zoom'dan kaydediyoruz. Ben gayet görüyorum şu an Celil'i. Nasıl? Yandan yandan maç izliyor. Bence biz yavaştan kapatalım.
Sana bir şey söyleyeyim.
Hatta
şey
futbola girdiysek.
Bir şey itiraf edeyim.
İtiraf et.
Benim bir şey anlatırken ya da bir şey dinlerken bir şeyle oyalanma huyum var. Mesela ben hiçbir dersi, hani mesela en önde de otursam hocaya bakamam.
Celil'cim öyle bir anlatıyorsun ki sanki müthiş bir öğrencilik hayatın olmuş.
Bu hayır hayır bak.
İşlemiş. Belki ne artık bir şey konsantre yapayım. Olma vakti gelmiştir.
Hayır bak ne yaparsam yapayım. Okulu da geç. Hani başka bir önemli bir işim var. Önemli birini dinlemem lazım falan. O bir şey anlatacak ya. Bir saat bir sunum dinleyeceğim tamam mı? Bir şey yapmazsam, bir şey karalamazsam. Geçen böyle toplantıda oldu. Birisi bir şey anlatıyor. Begüm şey diyor. Azıcık ekrana bak diyor. Full resim yapmışım önde. Ya mesela şey anlatırken de var aynı şey. Anlatırken sağa sola bakmak. Bu seminerden sonra oldu. Anlatırken seminerlere ilk başladım da biraz insanların kalabalık karşısında heyecanlanıyorsunuz ister istemez. Heyecanlandığım için de insanlara benim astigmat var. Gözüm de bozuk. Uzağı da görmüyorum. Mesela sahnenin arkasındaki kafalara doğru bakarım. Tamam mı? Hani öndekilere hiç bakmam, görmem. Öndekilerin tepkisini falan şey yapmam çoğu zaman. Arkaya bakarım. Başka yerlere bakarak anlatmak huyu olduğu için. Abi geçen böyle Galatasaray'ın maçı var tamam mı? UEFA maçı şu Marsilya'yı 4-2 mi yendik ya. O maçta ben seminer veriyordum. Bayağı ders anlatıyorum. Daha sonradan baktım. Hani bir fire verirsin. Bilmem ne bir pozisyon olur kafam bir dağılır bir durursun. Yok abi. Kafan full solda, maçı çok büyük bir dikkatle izleyerek barok sanat anlattım. Yani o şey, yani çok anlatmanın da şeyi var tabii de.
Celil'cim, bence bu itiraflara girdikten sonra ufaktan programı kapatsak iyi olacak. O kadar insan seni dinlemeye geliyor, sen diyorsun ki ben maç izledim.
Hayır ya baktım. Bak izlemekle bakmak başka şeyler abi. Ben mesela televizyon kapalı olsa duvara bakıyorum. Duvardaki resme bakıyorum. Onun şeyi bakamıyorum yani. Hani arada bakıyorum tepkilerini ölçüp sonra tekrar döndürüyorum. Kafamı çeviriyorum.
Peki gol olunca ne yapıyorsun? Ha? Diyelim ki anlatıyorsun. Caravaggio anlatıyorsun. Birden gol oluyor. Ne yapıyorsun?
Aha, gol bu arada oluyor. Yok öyle bir şeyim olmuyor. Yani böyle ciddi izleyeyim. Mesela maçın özetini izledim ondan sonra. Hani hiç izlememişim gibiydi. Hatırlamıyorsun abi o anda bakıyorsun. Çünkü boş bakıyorum. Başka bir tarafa bakmaya ihtiyacı oluyor. Çünkü şey hem izleyiciyi görmek iyi bir şey hem görmemek iyi bir şey. Çünkü izleyicinin bazen mesela sen şu an esniyorsun ya. Şimdi ders anlatırken biri karşımda öyle esnediği zaman ben yıkılıyorum. Bak gol olsun o kadar sarsılmıyorum. Hani anlatmak istediğim şey o.
Hiç de yıkılmış gibi de gözükmüyorsun Celil gayet.
Ya çünkü de. Seninle burada şu anda bir iş yani hani iş yapmıyoruz. O art niye sıcak dostane aramızdaki sohbet. Henüz sponsor da almadığımız için ben bunu iş gözüyle bakmıyorum. Biz konuşmalarımızı paylaşıyoruz 10 bin kişiye.
Bu
10
arada
yapmışsınız bizi çok teşekkür ederiz.
Evet 10 bin abone olduk ve yakında çok büyük bir sürprizimiz olabilir. Yani kesinleşmediği evet. için ve kesinleşmesi de biraz zor olduğu için şu an açıklamamız çok zor.
Ben ama dayanamayacağım ya. Bir sonraki bölüm Erman Toroğlu bizlerden olur.
Bayağı güzel bir sürpriz. Umarım Evet. Başarabiliriz.
Çok heyecanlıyız şu anda. Bakalım neler olacak. Öyle. Güzel bir şeyler olacak gibi.
Öyle. O zaman teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için.
Dinlediğiniz için çok teşekkürler.
Haftaya yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Son bir şey söylüyor musun Celil?
Son bir şey. İşte tekrar 10 bin yaptığınız için bizi teşekkür ederiz.
Böyle uyuz atılır ya laf.
Ha, evet. Hazır hiç beklemediğim yerde. Bazen seminerde yapıyorsun onu. Hiç beklemediğim anda o kadar ters bir soru soruyorsun ki dumur olup ekrana sana öyle bakıyorum ki.
Ben de aşırı keyif alıyorum o anlarda.
Ya bir şey diyeceğim. Bizim kavga ettiğimiz bölümü koysak mı acaba YouTube'u şuraya?
Evet. Onu bu arada ben kestim. Koyabilirim.
Bir kavga ettik inanamayacaksınız. İnsanların kavga gözü ettik. Önünde.
Kavga ettik deyince de insanlar böyle şey küfürler havada düştü falan diye düşünecekler. Öyle değil. Bayağı tartıştık.
Bayağı tartıştığımız bir konu vardı.
Güzel. Konu şey olağan şüpheliler prestije karşı. Ama detayları vermeyelim. Yakında aynen paylaşırız. Bayağı 18 dakikalık bir video. Çok teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Son bir söyleyeceğim bir şey var mı Celil? Demiyorum.
Hoşçakalın.
Hadi bay bay.
Hadi bay bay.